Herkese merhaba. Gündem 101'in 4. haftasıyla sizlerle beraberiz. Yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa var. Sizi hiç bekletmeden direkt hızlı bir şekilde bu hafta ilk habere giriyorum. Bilim insanları genomu esansiyel parçalarını indirgenmiş, yaşayan minimal bir hücreyi bilgisayar modelinde simüle etmeyi başarmışlar. Şöyle ki, bu sayede genomda yaşam koşullarında ya da hücrenin fiziksel karakterinde meydana gelen değişimleri hücre fonksiyonunu nasıl etkilediğini anlayabileceğimiz bir şekilde bir hücre elde etmek istemişler. Peki minimal hücre ne diyebilirsiniz? Minimal hücre şöyle ki en azından onlar öyle tanımlıyor. Genomunda sadece DNA'yı replike edecek, çoğaltacak, bölünme gibi sadece yaşamın temel yapı taşları olan genleri barındırıyor. Yani simüle etmesi daha kolay. Gereksiz şeyleri silip atmışlar. Ya tabii ki gereksiz değil de hani ne denir? Evrimsel süreçte biraz daha ne denir böyle basite indirgemişler diyelim. Yani final olarak ellerinde 3 boyutlu gerçek hücreyi yansıtan birebir dijital kinetik bir model var. Birçok çalışmadan elde edilen veriler kullanılmış bu modelleme için. Ve Nvidia grafik kartlarıyla işlem gücü sağlanmış. Tabii ki bir tane değil, Allah bilir ne kadar kullanmışlardır. Emin olmak için de şöyle bir şey yapmışlar. Hem sanal olarak yaptıkları simülasyondaki hücreyi hem de birebir onunla aynı olan genetik olarak modifiye ettikleri hücreyi aynı duruma sokup davranışlarının ne kadar benzer olduğunu incelemişler ve neredeyse birebir aynı sonuçlar almışlar. Yani simüle ettikleri hücre gerçek ortamdaki hücreyle aynı davranıyor. Bu yüzden bu tarz çalışmalar sayesinde aslında biz hayvan deneyleri gibi aslında şeyleri ortadan kaldırmakla beraber buna ek olarak bu süreçleri hızlandırabilir ve dijital ortamda işte ilaç testi, drug testing ya da biyomoleküller hücrelerin nasıl tepki verdiği. Yani nasıl açıklasam bilmiyorum ama hani bizim deney süreçlerimizi aslında çok çok çok çok yüksek bir seviyede hızlandırıyor eğer bu bize hassas ve doğru sonuçlar veriyorsa. Ve tabii yazılım olduğu için ortamı ve çevre koşullarını kontrol edebildiğimiz için sizin laboratuvara gidip bir şey enjekte etmeniz gerekmiyor, bir şey kullanmanız gerekmiyor. Bir tek bildiğiniz simüle ediyorsunuz ve sonuçlar da gerçek hayatı yansıttığı için aslında deney yapmış oluyorsunuz birebir.
Aslında çok güzel de kombinasyonların sınırsız olduğunu düşünürsek, hayat kombinasyonlarının sınırsız olduğunu düşünürsek yani oldukça zorlaştırıyor bu olay. Olay o programlamayla bir şeyleri yapıp yapamayacağımız değil. Olay şu andaki kurulu olan evrenin bile hani biz fizikte şey düşünüyoruz. Paralel evrenler teorisini düşünüyoruz. Kaç tane paralel evren var? Yani milyon tane mi, trilyon tane mi, desitrilyon tane mi, kuadrilyon tane mi? Nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Hani çok mükemmel bilgisayarlar kursak bile o bugün yaşadığımız kombinasyonu nasıl tutturabiliriz birazcık şey açıkçası. Merak konusu benim için. Ayrıyeten hani hayatın yapı taşları dediğin zaman aslında direkt ortada sadece bir tane yapı taşı olduğunu tekrardan fark etmemi sağladığını söyleyerek o da üreme. Yani bir neslin devamı. Yemek yemek bile önemli değil çoğu canlı için hatta. Bırakın yemek yemeyi hani kendini savunmak ya da başkasına saldırmak böyle şeyler bile yok. Neslini devam ettirebildiği sürece olay ortadan kalkmış oluyor. Çok tuhaf. Neyse kendi konuma geçeyim. Bu konuda da özellikle son zamanlarda Starbucks'taki kağıt pipetlerden böyle şikayet eden insanlar için daha iyi bir haber var. Bakteriyel bir selüloz üretimi yapılmış ve bu yapılırken de aslında 3D printerlar kullanılmış. Ancak işte kullandıkları malzemeyi de bakteriyel selüloz kaynaklı kullanmışlar. Aynı işte selüloz üretimi yapan bakteriler kullanılıyor burada. CRISPR teknikleri gibi. Ve bunun sonucunda 3D böyle modellemelerle istedikleri plastik şeklini üretmeyi başarabiliyorlar. Tabii neden pipet kullanmışlar bu çalışmada önce? Çünkü pipet oldukça ince ve her tarafta kullandığımız bir ürün olarak geçiyor. Ancak insanların yorumu şu olmuş buna. Ya pipet kullanıyorsunuz ama işte pipetler dünyadaki plastik kirliliğinin %0,3'ünü ancak oluşturuyor. Bunu daha büyük bir ölçüye çekmeniz gerekiyor. Haklı. Daha büyük bir ölçüye çekilmesi çok daha mantıklı. Ki büyük ihtimalle de bu uğraşılacaktır. Çünkü bu pipetin üretilmesindeki asıl amaç dünyadaki kirliliğin azaltılması, plastik kirliliğin azaltılması. Bunun haricinde şöyle bir şey var. Bakteriyel selüloz kaynaklı olduğu için yenebiliyor da. Olay sadece doğada kendi kendine çözünebilmesi değil ve yeterince sert durabilmesi değil, aynı zamanda yenebiliyor olması. Yani siz pipeti yiyebiliyorsunuz aynı zamanda. Ben kimsenin durup durup hani böyle selüloz kaynaklı bir pipeti yiyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hani selülozu sindirecek bakteri bile yok. mikrobiyatomuzda. Yani birkaç tane böyle benim de içinde bulunduğum değişik böyle bir şeyleri çiğnemeyi seven bir grup varsa belki onlar işte lif olsun, midede dursun falan diye böyle yemeği başarabilirler ama onun haricinde insanların böyle dışarıda ulu orta yerlere bırakabilecekleri pipetler olduğunu en azından artık biliyoruz. Yakın zamanda en azından böyle bir şey bekliyoruz.
Ben de şöyle bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu çalışmaya göre yeni yapılan somatik insan hücrelerini insan kök hücrelerine dönüştürmeye olanak sağlayan daha hızlı ve güvenilir bir yol bulunmuş. Birkaç yıl önce aslında bu çalışmanın yapıldığı üniversitede bu durum CRISPR teknolojileri kullanarak mümkün kılınmıştı, var olduğunu kanıtlamışlardı. Artık bunu bir protokole çevirmişler. Avantajı ise hücrenin genomunu değiştirmeden sadece bazı genleri aktive ederek bu durumun tetiklenebilmesi. Bu durum sonrasında pluripotent kök hücre ya da indüklenmiş pluripotent kök hücre elde edebiliyorlar. Bu tekniğin optimize edilmiş haline de CRISPR-A olarak bir isim vermişler. Ortaya çıkan hücrelerde de yüksek kalite gözlenmiş. Yani aslında siz bir bireyden somatik normal vücut hücresi alıyorsunuz. Daha sonra bu vücut hücresinde bazı genlerin, bakın genetik değişiklik yapmıyorsunuz. Genetik değişiklik sen buradaki kastım tabii ki bir şey silip ekleme. Sadece olan bazı genleri aktive ederek kök hücre elde ediyorsunuz bu birey için uyumlu olan. Ve bu kök hücre yüksek verimlilik sunuyor size. Yüksek kalite sunuyor. Yani medikal bir tedavide kullanılabilir. Transplantta kullanılabilir. Her türlü bilimsel çalışmada kullanılabilir. Kök hücrenin izole edilmesi, bir bireyden kök hücre elde edilmesi, özellikle kemik iliğinden alınması çok invazif bir yöntem. Ama bir bireyden yağ hücresi almak, somatik hücre almak çok basit bir yöntem. Eğer bir bireyden aldığınız somatik hücreyi siz o bireyin kök hücresine çevirebiliyorsunuz ve bireydeki kök hücreyle, gerçek kök hücreyle kıyasladığınızda çok yüksek dozda, daha doğrusu çok yüksek oranda bir benzerlik varsa, hani aynıysa ve aynı kaliteyi sunuyorsa bu size, kullanım alanları önünüzde çok açılıyor. Ve bireyi hiçbir şekilde invazif yöntemlerle, ne denir, haklarına girmeden mi denir bunu artık, İngilizce'de Türkçe'de de nasıl ifade edebileceğimi bilemedim şu an ama çok hani mahvetmeden, kısaca basitçe kişiden kök hücre elde etmiş oluyorsunuz ve bunun kullanım alanları dediğim gibi sınırsız oluyor aslında.
Günün son konusunda birazcık aslında kafa patlatmak istediğim bir konu var. Birazcık depresyon, birazcık TikTok. Yani olay sadece TikTok değil daha doğrusu. Bize sınırsız bir şeyler veren herhangi bir hizmetten bahsediyorum burada. Neden özellikle TikTok? Çünkü bugün çok meşhur olan bir altyapıya sahip. Açıkçası ben TikTok kullanmıyorum. Hiç kullanmadım ve o yüzden nasıl bir algoritması var bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla insanların karşısına böyle bir dakikadan daha kısa süreli böyle yüzlerce binlerce video çıkartıyor. Bir loop'a sokuyor size. Ve böyle swipe yapıyorsunuz, geçiyorsunuz, başka videoya geçiyor. Başka videoya geçiyor, başka videoya geçiyor. Bunu hatta böyle TikTok kullanan bir arkadaşımla konuşuyordum. O da şey yaptı, onayladı ne olduğunu. Çalışmaya şunu gösteriyor. TikTok kullanan insanların depresyona daha yatkın olduklarından bahsediyor. Zaten depresyonun fizyolojisinden ayrı bir konuda bahsetmek istiyorum açıkçası ama bugün bir makale okuyordum onunla da alakalı. Depresyonun acaba fizyolojisi ne? Hani beyinde ne oluşuyor da biz, ya da herhangi bir oluşum var mı depresyonun izlerini yakalayabileceğimiz diye. Ondan sonra aklıma şey geldi. Mesela ben bir yılın üzerinde bu SSRI diye bilinen işte serotonin geri alımını engelleyen ilaçları kullandım. Ve hani onlar nasıl çalışıyor acaba diye düşünüyordum beyin üzerinde. Serotonin seviyesi artınca beyinde nereye ekstra tutunma oluyor da benim depresyona girmem önleniyor, ya da depresyona giren bir insanın beyninde ne değişiklik var ekstradan, depresyona girmiş bir bireyle depresyona girmemiş bir birey arasında beyninde ne değişiklikler var vesaire diye bakıyordum. Bunun detaylarını daha sonra bir podcast yapıp belki açıklarız ama genel olarak şöyle özetleyebilirim, tam olarak bilmiyoruz hala. Yani bilimsel olarak özellikle de fizyolojik olarak beyinde ne değişiyor tam olarak bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bazı şeyler var. Belki frontal lobda, belki hipokampüste bir şeylerin değiştiğini düşünüyoruz. Ama hala tam olarak bir bilgimiz yok. Belki limbik sistemde bir şeyler değişiyor. Ki bunların hepsine ufak ufak atıflar var aslında. Ancak net bilgimiz yok. Dopaminin, serotoninin, nörepinefrinin, hani bunların beynimizde oynadığı bazı oyunlar var. Ancak bu neden mi, sonuç mu tam olarak bilmiyoruz bunu. TikTok konusuna geri dönecek olursak da şöyle bir şey var. Sizin karşınıza açıyorsunuz uygulamayı, bildiğim kadarıyla anlatacağım. Size video vermeye başlıyor. Ve bu videolar hani YouTube'daki gibi açıkçası şey değil. Hep böyle sürekli izlediğiniz değil. Mesela YouTube'da bir video izlemeye başlıyorsunuz. Bir oyun üzerine. Mesela benim oynadığım bir oyun var. Age of Empires 2. Age of Empires 2'nin videolarını izlemeye başlıyorum. Karşıma önerilenlerde Age of Empires 2'nin videoları çıkıyor. TikTok bu şekilde çalışmıyor. TikTok'ta aynı YouTube Shorts gibi bir anda şey çıkartabiliyor karşınıza. Böyle gülen birisini çıkartırken bir sonraki videoda ağlayan birisini çıkartabiliyor. Hemen arkasından bir sevimli bir hayvanın, evcil hayvanın videosunu çıkartıyor. Sonra arkasından böyle bir tane uzaylıyı çıkartıyor. Sonra bir tane çok cringe video çıkartıyor. Hani bunların hepsi sadece 1-2 dakika içerisinde oluyor. Çok cringe videolarla da karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Çok böyle mutlu olacağınız şeylerle de karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Ve beyin şuna dönüşüyor. Bir dopamin dengesinde, sadece dopamin değil, duygusal anlamda çok büyük bir, ne diyorlar işte Türkçe'de, İngilizce'de ups and downs olarak geçen, böyle bir yukarı çıkıyorsunuz, bir aşağı iniyorsunuz. Aynı böyle roller coaster efekti gibi. Duygu durumda sürekli bir değişiklik var. Duygu durumu haricindeki değişiklikler şu: beğenmediğiniz bir video olunca şık diye geçebiliyorsunuz onu. Saniyenizi almıyor. Ne olacak? Beyin beğenmediği bir videoda beğendiği bir video bulana kadar pıt pıt pıt geçmeye devam edecek. Sonrasında ne olacak? Sürekli bir dopamin artışı, sürekli bir dopamin artışı. Bugün aynı zamanda işe giderken şöyle bir şey düşünüyordum. Acaba böyle mükemmel bir sistem kurduğumuzu düşünelim. Çok mükemmel olmasına da gerek yok. Kanımıza bağlı bir sistem kuralım. Aynı zamanda beynimize de bağlı olsun bu sistem. Ve hem beyin dalgalarımızı izlesin, hem de kanımızdaki işte bazı hormonların seviyelerini. Mesela kortizol hormonunun seviyesine baksın, serotoninin seviyesine baksın, dopaminin seviyesine baksın, nöropinefrinin seviyesine baksın. Neden buna baksın? Çünkü bir hani bilimsel altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Kurmaya çalıştığım sistem şu: ben kendimi kötü hissettiğim zaman ve depresif hissettiğim zaman o ufak bir ekrana bakacağım. O ekran bana zaten verileri veriyor olacak ve diyecek ki, aa evet, senin şu anda vücudunda dopamin yeterince salgılanmıyor. Yeterince SSRI yok. Ondan dolayı sen şu anda zaten kötü hissediyorsun. Sadece kötü hissediyorsun değil, aynı zamanda ben burada sana da söylüyorum, hani senin şu an kanında yeterince norepinefrin dolanmıyor, yeterince dopamin dolanmıyor. Bu durumlarda, sadece gerçekten düşük olduğunu gördüğümüz durumlarda, vücuda yeterince seni mutlu edecek kadar L-Dopa versek mesela, Levodopa olarak geçiyor, dopaminin bir yan ürünü, ya da amfetamin versek, hani ne fark eder? Ve vücudu normal seviyeye getirsek. Bak, bir peak oluşturmaktan bahsetmiyorum burada. Yani gerçekten insanı mutlu edecek, vay be, ulan mutlu oldum diyecek bir seviye değil. Ama kişiyi normal seviyeye getirecek bir ilaç kullanımından ya da bir uyuşturucu kullanımından acaba bize uzun vadede zarar gelir mi diye düşünüyorum. Ve bu yapacağımız etkileşimin acaba bizim günlük olarak kullandığımız ya da hasta olan insanların günlük olarak kullandığı antidepresanlardan farkı ne olabilir? Çünkü biz antidepresanları uzun vadeli kullanıyoruz ve hani günlük dozları var. Bir kişi kötü hissettiği zaman ekstra antidepresan almıyor genelde. Bir düzen içerisinde ilacı kullanmaya devam ediyor. Acaba bunun önüne geçebilir miyiz? Dopamin kullanarak gerektiği zaman ya da gerektiği zaman kullanımı acaba işe yarayacak mı? Bu gerektiği zaman kullanımlar bas seviyemizi olması gerekenden daha yukarı çekip acaba o minik kullanımlar dahi bizim günlük yaşantımızı etkileyebilecek mi? Bunun gibi sorular oluştu açıkçası kafamda. Yani üzerine çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Benim alanım değil. Ancak çalışma yapılırsa kesinlikle okuyacağım, ilgimi çeken alanlardan bir tanesi. Psikolojiyi oldukça seviyorum diyebilirim. Bu konu hakkında belki daha sonra tekrardan konuşurum. Daha son zamanlarda ne çalışmalar yapılmış, onları da toparlarım. Yani hem dopamin dengesi, hem depresyon nedir? Depresyonu nasıl tanımlıyoruz? Farklı ülkelerde farklı tanımları var mı? Ki evet, bu sorunun cevabı doğru. Farklı ülkelerde farklı tanımları var. Bunun gibi bazı konuları belki bir araya getirip bir podcast yayınlarım. Bu haftanın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.